Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 18 Ocak 2022 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Covid gündemimiz var. Aktaracağım size ülkelerden notları, Covid dünyasından notları yine aktaracağım. Her zaman olduğu gibi uluslararası küresel gelişmeler, dikkat çekici gelişmeler var. Davos Ekonomi Forumu vesilesiyle liderlerin konuşmaları da yapılıyor. Dün Çin liderinin konuşması vardı. Tabii geçtiğimiz yıllara oranla ilgi daha az çünkü sanal ortamda yapılıyor. Dünya ekonomisiyle ilgili son notlar, Birleşmiş Milletler'in açıklamaları, ILO'nun raporu var, size aktaracağım. Bunun dışında tabii küresel gündemde dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kanadıyla Rusya Federasyonu arasında gerilim. Ukrayna'yı, Gürcistan'ı, başka neresi olursa artık her yeri NATO'ya katmak, sürekli olarak NATO'nun etki nüfus sahasını genişletme yolunda atılan adımlar sonunda Rusya Federasyonu'nun artık bu kadar yeter tepkisine sebebiyet vermişti. Bu hafta ABD'den ve NATO'dan yanıt bekliyor Moskova, fakat yanıt yok. Daha çok askeri alanda açıklamalar, hamleler var diyelim. Almanya ile bugün Rusya Federasyonu'nun bir toplantısı olacak. Avrupa'da tabii bütün bu gelişmeler, başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'yı da etkileyecek, sonuçlar yaratacak. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya gitti. Oradan verdiği mesajlar vardı. Bugün Sergey Lavrov'la yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un görüşmesi bekleniyor. Rusya'dan verilen mesajlar var, onları aktaracağım. Kazakistan'da Nazarbayev'in açıklaması geldi. Gerilim dindikten sonra protestolarla başlamış ve sonra silahlı isyana dönüşmüştü. Dış faktörlerden bahsediyordu Tokayev yönetimi. Avrupa'da Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını yitirmişti. Onun yerine bir kadın başkan seçtiler. Türk dış politikasından başlıklar var. Türkiye ekonomisiyle ilgili dünyanın gözü yine Türkiye ekonomisinde desek yeridir. Arda arda Bloomberg'de, Reuters'da ekonomi yönetimiyle ilgili başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Arnavutluğa ziyarette bulundu. İlk yılın ilk ziyaretini Arnavutluk'ta yaptı. 7 anlaşma imzalandı. Verilen mesajlar vardı oradan. Dönüşte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Çok dikkat çekici yönleri var. Rusya'nın Ukrayna işgali formülasyonuyla yaptı Cumhurbaşkanı açıklamalarını ve Kırım'a çöktü diye bir ifade kullandı. 2014'ten beri yaşananlar için yine Suriye ile ilgili açıklamaları da vardı. Notları aktaracağım. İran diplomasisi Orta Doğu'da yavaş yavaş 2022'nin başlarında ısınıyor desek yeri. Bugün biraz günlerdir hep küresel gelişmelere bakıyoruz. Daha Avrupa güvenliğini ilgilendiren konulara bakıyoruz. Bugün dikkatimizi Orta Doğu'ya biraz çekmek istiyorum. Dün aktarmıştım sizlere. İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde 6 yıl sonra İranlı diplomatlar Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiler. Zaten Irak'ta başlayan, geçen yıl başlayan bir takım temaslar olmuştu Suudi Arabistan'la İran arasında. Orta Doğu sahnesi de hareketleniyor desek yeridir. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle 2021'de öne çıkan rolü vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyarete hazırlanıyor Şubat'ta. Orta Doğu diplomasisi de hareketlenmekte. Biraz tabii bu ayakların hepsine bakmaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Bölgeyi Arapça, Farsça kaynaklardan da yakından takip ettiğini bildiğimiz gazeteci yazar Ramazan Bursa ile konuşacağız. Neler oluyor Orta Doğu sahasında, nasıl bir hareketlilik var, sorularına yanıt arayacağız. Asya'dan da notlarım yetiştirmeye çalışacağım. İlk yarıda aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonu uygulamasıyla da Türkiye'nin her yerinden Eksen'i dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ı ya da Spotify üzerinden bizi dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Oradan da bizi izlerseniz, like de ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet efendim, Pfizer-BioNTech, Pfizer'in CEO'su meşhur, hepimizin artık gündeminde Albert Bourla açıklama yapmış. Omikron son dalga olabilir. Bu tarz kısıtlamalar yaşadığımız, sıkı kısıtlamalara gittiğimiz son dalga olabilir demiş. Ama virüs yıllarca varlığını sürdürecek. Artık bu COVID'e alışmak durumunda olduğunu insanlığın söylemiş. Yayıldı dünyaya, kurtulmak kolay değil demiş. 3 ay içerisinde etkili bir aşı, var olan aşıları çok etkili bulmuyor olsa gerek ki yeni aşıdan bahsediyor. Yeni yatırım da yapılacağını söylüyor. Böyle bir tablo çizmiş. Bu arada İsrail'de bir araştırma yapmışlar. Sheba Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi yapmış araştırmayı ve COVID-19 aşısının 4. dozu 3. doza kıyasla daha fazla antikor sağlıyormuş ama omikron varyantını engellemek için bunun yeterli olmadığını saptadıklarını söylüyorlar. Vallahi ne yetiyor artık, ben zaten kafam karıştı, anlamakta zorlanıyorum. Aynı şekilde Gamaleya Merkezi'nin de bu konuda açıklaması var. Onlar da omikrona karşı %75'lik bir etkinlik oranı Sputnik V aşısının sağladığını dile getirmişler. Bilim dünyasından COVID ile ilgili belki bu başlıklar söylenebilir. İsrail'de COVID karantina süresini 5 güne düşürdüler. Artık herkes düşürüyor. Çünkü böyle 15 gün, 10 gün falan çok fazla ekonomi yürümüyor. Malum ekonomileri de COVID'i de ekonomiye uyarlamak gerekiyor dünyada. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz her gün bunu da görüyoruz zaten. Dünya Sağlık Örgütü ve EMA'nın uyarılarını aktarmıştım size. Amerika'da Genelkurmay Başkanı Mark Milley COVID-19 testi pozitif çıkmış. Amerika'da malum 65 milyondan fazla, 66 milyon civarında vaka sayısı, 850 binden fazla da can kaybı var. Pekin'de ilk omikron vakası postadan bulaşmış olabilir diyor Çinli yetkililer. Orada da tabii olimpiyat oyunları başlayacak, onun kaygıları var. Hindistan'da 150 bine yakın çocuk COVID-19 salgınında ebeveynlerini kaybetmişler. Çocuk haklarını koruma ulusal komisyonu öksüz ve yetim çocuklara dair verileri açıklamış. Acaba Türkiye'de var mı böyle veriler diye merak ettim ben şimdi. Evet, Almanya'da yeni kurallar, Paris'te maske takma yeniden Fransız başkentinde zorunlu hale geldi. Onlar da böyle bir kaldırıyorlar, bir getiriyorlar, bir kaldırıyorlar, bir getiriyorlar. Bizde de PCR testi kalkıyor, geliyor. Uçaklarda geçerli, trenlerde geçerli değil, otobüslerde geçerli değil. Böyle bir ne yaptığını çok da bilmeyen bir dünyada yaşadığımızın örnekleri. Sadece Türkiye'den değil, bütün dünyada aynı şeyler geçerli diyebiliriz çok rahatlıkla. İspanya'da yine vaka sayıları çok yükseldiği için 331 bin yeni vaka tespit etmişler efendim. Orada da böyle artık 300 binlerde hastaneler dolup taşıyor. Bulgaristan'da ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçmiş. AB üyesi olmayan Türkiye gibi komşularını ya da Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı da ilgilendiren önce böyle bir girişimde bulunmuşlar, sonra vazgeçmişler. Böyle bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle gidiyor bu işler. Japonya'da da ilk kez 30 bini aşmış günlük vaka sayısı. Türkiye'de 64.935, Sağlık Bakanlığı böyle bir veri açıkladı. 162'de can kaybı açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmayan yetişkin nüfusu Türkiye'de açıklamış. %8'den daha az deniliyor. Efendim, bunların önemli bir kısmı herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Herkes hemen hemen oldu, bekliyoruz. Tabii yani 3. 4. aşıyı olanlar da bu omikrona yakalanabiliyorlar ama bilim insanları hastaneye yatışı ve ölümü engelliyor diye bizi bilgilendiriyorlar. %8'den az insan aşısız kalmış. Tabii bunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü artık böyle gidecek herhalde. 7, 8, 9, 10, 11, 12 muhtemelen böyle bir acayip bir tablomuz olacak. En azından bugünden gözüken böyle, umarım tümüyle yanılıyorumdur. Bilim kurulu toplanıyor bugün diye aktaralım son olarak. Çin'de olimpiyat oyunları başlayacak. Tabii sıfır vaka politikası çok da uygulanamadı. Öyle Amerika'daki gibi, Rusya'daki gibi, Avrupa'daki gibi değil tabii Çin'de. Böyle yüzlü açıklanan rakamlar bunlar. Hadi 2'ye, hadi 3'e, hadi 10'la çarpalım. Yine Batı standardında vahim tabloyu Çinliler yakalayamıyorlar. Şimdi tabii Pekin Olimpiyatları başlayacak. Hemen organizasyon komitesi kararlar almış. Omikron vakaları da Çin'de gözükmüştü. Diyorlar ki genel bilet satışı yapılmayacak. Tribünlerde sadece Çinli spor severlere izin verilecek demişler. 4 Mart'ta da 4 Şubat'ta olimpiyat oyunları başlayacak, kış olimpiyatları. 4 Mart'ta da paralimpik olimpiyatlar, orada da aynı kurallar geçerli olacakmış. Amerika'da birçok havayolu yöneticisi kaza kaldırmışlar. 5G teknolojisinin hava ulaşımını sekteye uğratabileceği ve tehlikeleri bulunduğu yolunda uyaran bir mektup resmi makamlara yollamışlar. Bir ara ben de aktarmıştım size, 2001'in sonlarında da tartışılmıştı. Bunu Füsun Nebil'le konuşmak lazım. İşin uzmanı o. En kısa sürede kendisine uğraşıp soracağım. Bu 5G teknolojisi ilk çıktığında çok herkes heyecanlandı, hayatımızı değiştirecek denildi ama bir türlü devreye de giremiyor. Yani işin teknolojisi bir yandan da bu hava yollarında problem yaratacağı, söylemleri kaos yaratabileceği, felakete yol açabileceği en son böyle bir mektup. Çünkü erteleme olmuştu Amerika'da. Hakikaten her şeyi etkileyecek bir şey. Tabii buna karşı görüşte olanlar var. Bu konuda ortak imzalı mektup bu yazanların başında tabii havacılık endüstrisi çekiyor. Doğru bir perspektif mi? Henüz tam olarak bilemiyoruz. Bir de İspanya'dan aktaracağım bir not var. Yaşlılar kazan kaldırmışlar İspanya'da. Şimdi teknoloji tabii her yerde kullanıyoruz. Bankacılık hizmetlerinde özellikle ve yaşlı insanlar bankacılık hizmetlerinde sorun yaşıyorlar. Banka şubelerinin sayıları azalmış durumda. Herkes internetten işini hallediyor. Yüz yüze görüşme işte vesaire. Yaşlılar teknolojiyi kullanmakta zorlanıyorlar. Change.org'dan banka şubelerinde daha insancıl bir muamele için kampanya başlatmışlar. Yani ben tabii o kadar yaşlı değilim ama ben de zorlanıyorum desem yeridir. Ve hakikaten genç bankacılar hemen herkesin bu teknolojiye şık diye uyum sağlaması gerektiğini düşünerek biraz şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Hepimiz ya da yaşı 50'nin üzerinde olanlar belki fark ediyorlardır. Yani gençler kadar iyi teknolojiyi kavramak mümkün olmayabiliyor. Bu İspanya'daki yaşlılar bu konuda bir kazan kaldırmışlar. Yeter artık diyerek daha insancıl bize davranın, bilemeyebiliriz diyorlar. Evet, Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Forumu toplantıları başladı demiştim. Dün kısaca Çin liderinin açıklamaları, açılış konuşmasını yapmıştı. Söylemlerini özetlemiştim. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu video mesajla katılmış Davos'a ve dünya ile ilgili uyarıları var. Diyor ki küresel ekonomik toparlanma çok dengesiz gerçekleşiyor. Her 10 dolardan 8'i bu toparlamada gelişmiş ülkelere harcanıyor. Gelişmekte olan ülkelere hiçbir şey yok. Tedarik zinciri, işte enflasyon, enerji fiyatları, dünya büyük risklerle dolu bir yolda, görüyoruz zaten. Yeni rota belirlemesi gerekiyor demiş. En önemli görev de iş dünyasına düşüyor. Nasıl oluyor anlayamıyorum. İş dünyası genelde kar arzusuyla hareket ediyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl onların belirlediği rotadan tam olarak ne çıkacağını ben çözebilmiş değilim. Ama BM Genel Sekreteri böyle diyor. Hatta işte Afrika ile kıyaslama yapmış, aşılama oranı utanç verici. Gelişmiş Batı'da 7 kat yüksek diye bir rakam vermiş kendisi. İlaç şirketlerine aşı lisanslarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma çağrısı yapmış. Çok güzel, hep bu çağrıları yapıyorlar. Amerika'da göya bunun tartışmasından yanaydı ama öyle yana olduğunu açıklayınca olay bitiyor. Somut olarak hiçbir sonuç elde edilemiyor böyle bir dünya. Çalışma Örgütü Uluslararası ILO, İşsiz sayısının 207 milyona ulaşacağı öngörüsünde bulunmuş. Salgın öncesi 2019'da 186 milyon işsiz var dünyada. 207 milyona yükselecek. Toparlanmanın belirsiz ve yavaş olduğu bütün dünyada ve iş gücüne katılım oranının da genel anlamda düştüğünü söylüyorlar. Tabii bölgelere göre de bakmak lazım. En ümit verici toparlanma işaretleri Avrupa ve Kuzey Amerika, gelişmiş ülkeler. Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Karayipler'de durum parlak gözükmüyor. Avrupa Maliye Bakanları toplanmışlar. Onlar da bu enflasyonun yüksekliği, ki hakikaten işte Almanya'da %5.7 gibi, onlar için çok yüksek, bizim için çok küçük rakamlar tabii ki Türkiye'den bakınca. Efendim Hollanda'da %6.4 falan, böyle 5-6 seviyesinde. Ama kısa vadede biraz sıkıntı yaratacak ama düşecek diye de öngörüde bulunmuşlar. Umarım haklı çıkarlar. Brent petrol bu arada 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, $87.78 varil başına. Kimileri 100 doları, kimileri 120 dolara bile ulaşabilir diye kehanetlerde bulunuyorlar. Ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz tabii. Rusya'nın gaz şirketi Gazprom'da Sibirya'nın gücü boru hattı Çin'e gaz ihracatını Ocak ayının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla 1,5 kat arttırdığını açıklamış durumda. Evet, Çin lideri Xi Jinping'in büyük güçler arasındaki çatışmaların sonucunun felaket olacağına dair Davos Ekonomi Forumu toplantısında verdiği mesajları aktarmıştım dün özetle sizlere. Çin'in tabii ki bu pandemide aldığı önlemler, ekonomiyle ilgili durumlar, korumacılık ve tek taraflılık fayda getirmez. Kendisini biraz küreselleşmenin önemli misyonunu üstlenmiş bir lider olarak da sunduğunu belirtmek gerekiyor. Böyle bir çerçeve çizdi. Daha diğer katılımcı liderler ve önde gelen kişilikleri de 21'inde yanılmıyorsam bitecek, 21 Ocağı kadar da onların da mesajları gelecektir. Şimdi gelelim Amerika'nın başını çektiği NATO ile Rusya Federasyonu arasındaki gerilime. Rusya taleplerini Aralık ortasında net olarak sundu. Artık atacak bir geri adım kalmadığını, bir büyük bir çevreleme harekatına giriştiğini Batı'nın anımsatıyorlar. Yanıt bu hafta bekleniyor deniliyor ama yanıt sahada bir takım adımlarla da geliyor desek yeridir. Henüz somutlamadılar. Zaten söylem başka, eylem başka. Başka bir şey söyleyip başka bir şey de yapabilirsiniz. Baltıkları da hafiften Rusya'nın dünyaya çıkış yollarından bir tanesi Baltıklar. Hollanda donanması, efendim İsveç, burada NATO'yu da bu arada Batı'nın son manevrası, orada kağıt üzerinde tarafsız gözüken kuzeydeki ülkeleri de NATO ittifakı uyarınca mobilize etmek, öyle gözüküyor. İşbirliğini aktif hale getirmek gibi de böyle seksi bir başlık koyuyorlar oraya. Kanada Ukrayna'ya özel harekat askerleri gönderecekmiş efendim. Britanya'dan açıklama, pardon, önce Estonya'yı söyleyeyim. Estonya 5000 kadar NATO askerini barındırmaya hazırız biz. Kışlalarımız olmasa bile çadırlar kurarız, ağırlarız diyerek böyle tam savaş tamtamlarını çaldırıyorlar. İngiltere Britanya'da Ukrayna'ya hafif tank savar silahlar tedarik edecekmiş efendim. Bunlar tabii taşınabilir sistemler. Çok tehlikeli hakikaten. Moskova'dan hemen açıklama gelmiş. Bu aşırı derecede tehlikeli bir hamle, Londra'nın yaptığı açıklama. Savunma Bakanı Ben Wallace bu açıklamayı yaptı. Wallace açıklamasında Sergey Shoigu'yu Londra'ya görüşmeler için davet ettiğini söyledi. İşte geniş yelpazede diyaloğa hazırız gibi de söylemleri de eksik etmiyor Batılılar. Onu da belirtmek gerekiyor. Bir yandan da böyle savaşı çıkartabilecek potansiyel yere de silah yığma politikasına devam ediyorlar. Tabii kilit burada Almanya. Onu açıkça söylemek gerekiyor. Almanya'nın başında da benim en son dönemde açıkçası hatırlayamadığım, benzerini hatırlamıyorum. Bu kadar Amerikancı bir Almanya Dışişleri Bakanı hatırlamıyorum hakikaten. Hepsi bir şekilde transatlantik hattının parçasıdır ama Annalena Baerbock tam manasıyla Amerikan politikalarının Avrupa'daki icracısı diyebileceğimiz bir isim. Kiev'i ziyaret etti Washington'daki temaslarının ardından. Dmitry Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı ile basın toplantısı yaptı. Askeri yardım konusunda Almanya'nın önceki tutumunu sürdüreceğini söyledi daha temkinli bir biçimde. Ukraynalı askerlerin Almanya'daki tedavisi şeklindeydi yardımımız gibi bir takım söylemler geliştirdi. Ama diplomatik kanalları kullanacağız dedi. Kuzey Akım 2 hattını işletmeme resti çekiliyor Rusya'ya, çalıştırmama resti çekiliyor. Kime faydası olacak onu tam kimse bilemiyor. Bir yandan da utangaç bir biçimde bir Normandiya formatını da canlandırmamız lazım. Rusya'yı Ukrayna ile müzakerelere oturtmak gerçekten çok acayip. Yani Ukrayna'yı bizzat kendi garantörleri oldukları Normandiya formatı çerçevesinde Minsk anlaşmalarını uygulamaya zorlasalar şahane olacak, olay bitecek, ama onu yapmıyorlar ve Ukrayna'yı Rusya ile, Rusya'yı Ukrayna ile masaya oturmak gibi tuhaf bir tersine çevrilmiş bir açıkçası diplomasi tercih ediyorlar. Meydanda zorla parlamento klikleri, efendim Gürcistan'dan keskin nişancılarla insanları öldürtüp Avrupa hayallerini bir şekilde Batı Avrupalı gibi olma hayalleriyle dolup taşmış insanları sokağa döküp, bütün Ukrayna değil tabii ki, Ukrayna'nın bir kısmı böyle hayaller görüyordu. İktidarı bir şekilde değiştirip başına kimlerin getireceği konusunda Ukrayna'nın aralarında tartışıp Victoria Nuland'la büyükelçinin görüşmeleri, meşhur küfürlü boşverin AB'yi kimi getirecekleri konusunda, yani bunları sanki yapmamış olsalar Ukrayna daha farklı bir yer olabilirdi elbette, ama bunları yaptıktan sonra da tabii Kırım gitti elden. Evet, öyle bir sıkıntı oldu. Şimdi Joseph Borrell, enteresan, Avrupa'dan böyle biraz hani acaba bu işin sonu nereye varır gibi bir durum da var. Yani işte efendim Normandiya formatını bir tekrar mı toplasak, Rusya ile diyalog mu kursak acaba? Joseph Borrell da Avrupa güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi gerektiği görüşte katılıyoruz demiş bir an, böyle hani Rusya böyle şeyler söylüyor, hani biz de katılıyoruz tabii, koşullar değişti birazcık falan gibi konuşmuşlar. Yani AGİT ilkelerini uygulasalar belki sorun kalmayacak. Şimdi bugünkü görüşmeye bakmak gerekiyor tabii ki, yarına yankıları gelir. Rusya'dan, Rusya dışişlerinden açıklama var. Almanya'ya Kuzey Akım 2'yi geciktirmeyin dediler. Alman denetçiler ve Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ruhsatlandırma süreci yapay olarak sürüncemede tutuluyor. Siyasileştirmeyin, kurallara bağlı hareket edin demiş Rusya dışişleri. Dün aktarmıştım size özetlerini. Rusya taleplerine somut yanıtlar bekliyor. Ortaya koyduğu tekliflere yazılı ve detaylı bir biçimde bekliyor. Aksi takdirde, aksi gelişmede Rusya Federasyonu'nun kendi güvenliğini sağlayacak adımları kendisinin atmaya gücünün yeteceği vurguları yapıyorlar. Bir de tabii Batı'nın Rusya hakkında bütün dünyaya dezenformasyon yaydığını, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek diye tamtamlar çalındığını, oysa Ukrayna'nın zaten tamamıyla ABD tarafından yönetildiğini Sergey Lavrov söyledi. Malum biliyorsunuz Joe Biden başsavcıyı nasıl kovdurduğuyla övünmüştü. Hakikaten Ukrayna yönetimi biraz ABD ne diyorsa onu yapan bir yönetim. Dolayısıyla ABD dur diyebilir. Yani bu işin sonu fena. Ey Ukraynalılar, siz birazcık durun diyebilirler ve işe de yarayabilir hakikaten. Dolayısıyla böyle bir saptama da yerinde. Bir de Çin'le ilgili sıkı işbirliği vurguları, hani Çin'e ihtiyaç duyar mı Rusya gibi. Sizi temin ederiz etmek isterim demiş Sergey Lavrov. Rusya Federasyonu vatandaşların haklarının korunması açısından yeterli gücümüz vardır vurgusu yapmış. Dün Dmitri Peskov da Küba ve Venezuela'ya füze konuşlandırma olasılığından bahsedilmişti daha önce. Sergey Ryabkov dışlamamıştı bu durumu. O da onu doğrulayacak şekilde bir tavır almış durumda. Burada tabii çok uzun aktaramayacağım ama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grishko'nun Komersant gazetesine yaptığı açıklamalardaki detaylar çok önemli. Özellikle dış politik, uluslararası hukuk ve politika ile ilgilenenlerin bakmasını tavsiye ederim. AGİT çerçevesinde güvenlik mimarisi, bunun nasıl korunacağı, kimin nerelerden nasıl çekiştirdiği, lehine kullandığı, bunları çok bence anlamlı bir biçimde özetlemiş. Bir de tabii Ukrayna iç çatışması neden yaşandı? Çünkü ABD ve AB bu ülkeyi yapay bir seçim yapmaya zorladı vurgusu yapmış. Bu yüzden etki alanları açısından sadece Rusya düşünmüyor, onlar da düşünüyorlar. Yani öyle nüfuz alanları, siyaseti bitti falan diyor da Anatoly Blinken, pek de bitmedi hakikaten. Yani bittiğini gösteren herhangi bir kanıt yok dünyada, onu belirtmekte fayda var. Çok kapsamlı bir söyleşi ama orada var hakikaten. Şimdi Rusya, Belarus'la beraber ortak tatbikat Şubat ayında gerçekleştirecek. NATO'nun 2021 senesinde attığı çok yüklü askeri adımları da yanısız bırakmamaya çalıştığını görüyoruz Rusya Federasyonu'nun. Ukrayna'da bu arada Rusça diliyle ilgili yeni bir adım atılmış, yeni bir yasa. Gazeteler ki yani Ukraynaca, Rusya, Rusça çok yakın diller birbirlerine, akrabalar adamlar. hem Rusça hem Ukraynaca yayın yapmak zorunda kalacaklar yeni yasayla birlikte. Ülkede bir sürü insanın ana dili Rusça, nasıl oluyor diyeceksiniz, oluyor. Avrupalılar işlerine geldikleri yerde ikinci dili, aman lütfen mutlaka Kürtçe de resmi dil olmalı diyorlar, ama istemedikleri yerlerde çok da öyle böyle dil hassasiyetleri olmuyor. Çok çifte standartlılar maalesef, böyle durum. Yani kendi vatandaşlarının ana dili statüsüne bile istisnai bir statü vermeyen bir yönetimden bahsediyoruz. Kırım Tatar dilleri de dahil bunlara. Yani mesela Kırım'da böyle bir uygulama yok, ama aşırı sağcı Ukrayna'da var. Avrupalıların gıkı bile çıkmıyor efendim. Bunu da belirtmekte fayda var. Hatta şöyle bir şey, yasaya göre diplomatik temsilcilikler dışında çok az kişinin konuştuğu İrlanda ve Malta dili mesela tercümesiz olarak onlar yayınlanabilecekmiş, ama Rusça yayınlanamayacakmış. İşte aşırı sağ aklı böyle bir şey efendim. Bunu da belirtelim. Evet, Nazarbayev sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı daha doğrusu. Emekliyim, istirahat sürecindeyim, ülkeden ayrılmadım diyor. Cumhurbaşkanı Tokayev'e vatandaşları reformlarını desteklemeye çağırmış. Kendisi iç mücadele, elitler mücadelesi olduğu iddialarında yalanlamış. Cepheleşme yok. Tokayev'de iktidardaki Nur Otan Partisi'nin genel başkanlığını zaten üstlenecek demiş, ama Nazarbayev'in yeğenini de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığından almışlar. Hemen son gelişmelerden birisi de o, Samat Abiş'i almışlar. Evet, vakalar artmış Kazakistan'da %20 oranında bu protesto gösterilerinden sonra. Orta Asya'da Rusya'nın Tacikistan'da 1000 askerle bir tatbikatı var. Daha çok Afganistan'da ABD'nin yarattığı güç boşluğu, Taliban'ın ve radikal İslam'ın yeniden yeşerecek şekilde hareketlenmesi üzerine sınırlardaki güvenlik faktörü pekiştiriliyor bu tatbikatlarla. Rusya o şekilde algılıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, göçmen düşmanı diyelim, küçük 18 yaştan küçük göçmenleri hırsız, katil ve tecavüzcüler olarak nitelendirmiş ve 10 bin euro para cezasına çarptırılmış. İdeolojik ve saçma diye nitelendirmiş. Yani çoluk çocuk o koşullarda böyle bir şey yapmak zorunda kalıyorsa bu tarz genellemeler ne kadar vakim şeyler aslında. Avrupa Parlamentosu'na Malta'dan kadın başkan seçildi. Efendim David Sassoli hayatını yitirmişti, aktarmıştım size, Avrupa Parlamentosu Başkanı. Onun yerine Malta'nın muhafazakar parlamenteri Roberta Metsola seçilmiş. Avrupa Halk Partisi'nden kendisi, yani sağcı David Sassoli de sözde solcuydu diyelim, sosyal demokratlardandı. Ama işte şimdi sağcı bir kadın lider seçilmiş. Bu tabii aslında zaten gelecekti, çünkü iki güç paylaşımı anlaşmaları vardı. Son iki senesini muhafazakarlar tamamlamış olacaklar. İşte kadınlar tarafından yönetilmesinin zamanı gelmiş. İdeolojik olarak değişmedikten sonra ha kadın olmuş ha erkek olmuş ne fark eder diyeceksiniz doğal olarak. Ben de fark etmez olduğu görüşünü beyan edeceğim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladıklarını söylemiş. Sassoli için anısına düzenlenen törende söylemiş. Başka pek çok konuda açıklama yapmış, ama Türkiye'nin hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs'a dair saldırgan tutum sergilediğini, alacakları önlemleri, ki yaptırımlar var içinde anladığımız kadarıyla, vurgulamış. Doğu Akdeniz Avrupa'nın enerji arzının anahtarı demiş, ama ABD yönetimi en son işte bu EastMed doğalgaz hattı buradan desteğini çekmişti. Gerçi çok en başından beri bu işin uzmanları çok da işlevsel olmadığını dile getiriyorlardı. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin dediği olduğu diyenler de yani zaten böyle olacağını öngören uzmanlara tekrar baksınlar diyeceğim var. Evet, Libya'da bu arada Yüksek Seçim Komisyonu toplantı yapmış. 8 ila 6 ay erteleme gerektiği. Biliyorsunuz geçen ay 24 Aralık'ta bu BM hükümeti desteğiyle seçimler yapılacaktı. Yapılamadı benim öngördüğüm üzere. Ocak ayına ertelenmişti, yani 24 Ocak. Belli ki yapılamayacak 24 Ocak'ta da. 6 ay ile 8 ay gerekli demiş. Birleşmiş Milletler'de kısa sürede yapılmasına bağlılığımızı sürdürüyoruz. Özel temsilci artık Amerikalı Stephanie Williams. O da Kahire'de gruplarla falan buluştu. Amerika böyle Libya projesini sessizlerinden yürütmeye çalışıyor da işte sahadakilere tam hakim olamıyorlar tabii. Birleşmiş Milletler'in hükümet kurdurduğu herhangi bir dünya ülkesinden herhangi bir hayır beklendiğini ben dış habercilik hayatımda görmüş değilim açıkçası. O yüzden ne desem bilemiyorum. Evet, Türkiye ile ilgili tabii dikkatler yine ekonomide. Bloomberg HT bir anket yapmış, faiz anketi. Bu ay ne olacak, yine faizler düşüyor, Türk lirası yerlerde sürünüyor. Kontrol etmek için böyle yeni yeni icatlar çıkıyor, kur korumalı hesaplar vesaire. %14 seviyesinde tutulacak, daha da düşürülemeyecek diye bir öngörü çıkmış, bunu yansıtmışlar. Reuters bir haber yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiaya göre içeriden kaynaklarla konuşmuş, kur korumalı hesap için endişeli olduğunu dile getiriyorlar. Özellikle Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin rakam vermek yerine gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz gibi söylemlerinden yola çıkarak kaygılar varmış. Heterodoks politikalar demişlerdi ama Nebati söylemişti, ortodoks politikaları bir kenara koyduk heterodoks diye. Fitch Türkiye'ye uyarı yapmış, heterodoksi uyarısı diyelim, uluslararası derecelendirme kuruluşu. Kamu borcu görece daha düşük olsa bile borçlanma maliyetlerinin Türkiye'nin arttığını dile getirmiş. Ve tabii Fed faiz arttırımı yaparsa neler olacak acaba diye hakikaten insan düşünüyor. Osman Kavala tahliye yoktu biliyorsunuz 17'sinde. Gözler şimdi artık Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye hakkında ihlal süreci başlatacak. Ertelemişlerdi aslında, ta Aralık'tan beri böyle sürüncemede gidiyor. Ne ola ki diye insan soruyor, acaba yine bir jeopolitik önem açısından mı yaklaşıyorlar bu meselelere diye. Şimdi biz tabii biliyoruz, Batı'da hukuk o kadar üstün bir kurum ki hukukun üstünün önünde hiçbir şey duramıyor. Yani tam öyle mi acaba diye de insanı düşündürtecek çok olay var tabii. 21 Şubat'a ertelendi maalesef Osman Kavala. 1500 küsür gündür içeride ve büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Dışarıdan da ona onun lehinde bir şey beklemek de zor, onu da altını çizmek lazım. İhlal prosedürü 19 Ocak'a kadar süre verilmişti Türkiye'ye son şans diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak için, ama dünkü duruşma hiç de uygulanmayabileceğini ortaya koymuş vaziyette. Bakalım ne çıkacak, yarın da onu göreceğiz. Cumhurbaşkanı Arnavutluğu ziyaret etti dün. 7 anlaşma imzalanmış. Neymiş bakayım? Afet acil durum yönetimi, medya, devlet arşivleri, kültür, sanat, güvenlik, gençlik, spor, protokol. Yani evet, böyle anlaşmalar imzalanmış. Ben çok fazla Arnavutluğa uzun süredir bakmadım ama bilen kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Edirama ile sadece görüştüğünü, Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın ise kendisiyle görüşmemeyi seçmesine dikkat çekiyorlar. Tabii İlir Meta'dan bahsediyorum. Arnavutluk kamuoyu ve medyasının biraz yeni Osmanlıcı bir gündem olarak bu ziyareti gördüğünü söylüyorlar. Deprem olmuştu Arnavutluk'ta. Türkiye işte TOKİ üzerinden Leçkent'inde deprem konutları vesaire yapmıştı. Mesajlar karşılıklı Türkiye ve Arnavutluk'un ilişkileri, NATO üyeliği üzerinden biz ne kadar iyi yakın ülkeyiz falan tarzında mesajlar verildi. Kosova'nın tanınması için Amerika ile birlikte çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle mesajlar. Turkovak aşısı, daha Almanya'ya giremiyoruz Turkovak olunca, ama Turkovak aşısından, Arnavutluk'un yanında olmaktan bahsetti Cumhurbaşkanı. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı'nın Arnavutluk dönüşü yaptığı açıklamalarla tamamlayayım konuğumuza bağlanmadan önce. İlişkilerle ilgili iki NATO üyesinin ilişkilerinin giderek çok boyutlu hale gelmesine vurgu yapmış. İsmet projesini sormuşlar Cumhurbaşkanı'na. Türkiye'siz olmaz demiş. Yani Türkiye'siz de olmayacaktı büyük olasılıkla. Avrupa'ya gaz gidecekse ancak Türkiye üzerinden olur bu diye de vurgu yapmış. Evet, yani bunu herkes zaten konuşuyor. İsrail'le yakın temaslarına dikkat çekmiş. Isaac Herzog'la görüşmelerimiz var değişik düzeyde diye. Yakında İsrail'le de normalleşme bekleniyor. Bunun dışında Doğu Akdeniz yaklaşımlarını Libya'yı yine tekrarlamış. Anlaşmamız var nasılsa bizim şeklinde. Küresel meseleleri de konuşmuşlar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini iddia etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha da işgal etmesinin gerçekçi bir yaklaşım olarak görmediğini söylemiş. Sıradan bir ülke değil Ukrayna demiş Cumhurbaşkanı. Enteresan. Çok güçlü bir ülke demiş. Rusya'nın bu adım atabilmesi için tüm dünyadaki durumu kendi durumunu gözden geçirmesi lazım demiş. Vay. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna'daydı demiş. Azerbaycan'dan da bir res çekildi demeye geliyor herhalde bu hemen arkasından kullandığına göre. Şimdi ben de İlhan Bey'le konuşacağım. Sayın Putin'le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Acaba ne konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ya daha doğrusu Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna üzerinden acaba ne konuşabilir diye ben bir soru atmak istiyorum. Savaş olmasın, savaşı silip atmak lazım. Bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım mantığıyla bu işler yürümez demiş. Yani örnek Suriye, mesela İdlib, değil mi? Yani örneğin Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü. Kırım'la ilgili biz her zaman karşı olduğumuzu Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede kendisine söyledik demiş. Hakikaten diplomatik lisana da çok uygun olmayan bir Kırım'a çöktü demiş ama 1954'te Rusya Federasyonu'na bağlı iken Hruşçev tarafından Kiev'e hediye edildiğini herhalde Cumhurbaşkanı da bilmiyordur ya da orada referandum düzenlendiğini de büyük olasılık. Cumhurbaşkanı'nın haberi yok diye akla düşüyor. Evet, şimdi Orta Doğu gündemimiz ve programın ikinci yarısında konuğuma dönmek istiyorum. Ramazan Bursa, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Ramazan Bey katıldığınız için. Şimdi günlerdir daha Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Rusya Federasyonu arasında güvenlik garantileri bağlamında, Ukrayna bağlamında, Avrupa bağlamında hep yılın ilk günleri böyle ya da Kazakistan diyelim Orta Asya ile hareketlendi gündem ve Orta Doğu biraz böyle arka planda kaldı. Oysa 2021 sonundan beri bayağı bir hareketlenme var Orta Doğu sahasında. Suriye sessiz, Irak sessiz, böyle körfez hattı biraz sessiz gibi ufak tefek bir takım kıpırtılar var. Şimdi tabii en başta geçen yıldan bu yıla aktarılan bir önemli gündem. Körfez hattı ile İran arasında ilk defa 6 yıl sonra İranlı diplomatlar İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında gittiler. Şimdi temsiliyet olmadığı için iki ülke arasında 6 yıldır çok dikkat çekici bir gelişmeydi bu. Önce bunu soracağım. Irak merkezli bir takım temaslara tanıklık ettik 2021 sonlarında. Bu hep konuşulur arada böyle İran'ın Körfez'le bir takım uzlaşmaları. Gerçekten bu sefer umut var olmak için gerekçe var mı diye sorarak başlayayım.
Aslında detayına girmeden tek cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Aradaki yani Körfez ile İran arasındaki gerginlik noktaları azalacak ama tamamen bitti. Bunu söyleyebilirim. Suudi Arabistan'la İran arasındaki bu diyalog biliyorsunuz Irak aracılığıyla yapılıyor. İki tarafın heyetleri bir araya geliyorlar. Birçok başlık konuşuyorlar. Sadece bu diplomatik temsilcilik meselesi var. Ayrıca Körfez'in güvenliği meselesi var. İran'ın yani Körfez'in iddiasıyla İran'ın Arap ülkelerinin iç işlerine karıştığına dair iddialar var. Bunlar konuşuluyor. İlaveten efendim mesela Yemen meselesi belki de en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla bunlarda yer yerde göreceli olarak ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi Riyad'da, Suudi Arabistan'dadır. Dolayısıyla zannedersem Cidde kentinde. Dolayısıyla efendim söyleyeyim İran'ın 6 yıl sonra burada görev yapmak üzere diplomatları göndermesi, haberlerde çıkan İran-Suudi Arabistan görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. İddiaların aslında doğru olduğunu da kanıtlıyor. Bir diğer noktanın habercisi de sayılabilir. Yakın zamanda Suudi Arabistan-İran arasında belki büyükelçilik düzeyinde olmasa bile belli bir düzeyde diplomatik temasların yeniden başlamasının da habercisi olabilir. Çünkü biliyorsunuz en son diplomatik temaslar Nimr'in idamı sonrası Tahran'da ki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin kuşatılması ve ateşe verilmesi sonrası diplomatik ilişkiler kesilmişti. Evet. O günden bugüne epey bir zaman geçti. O günden bugüne dünyada epey bir şey değişti. O günden bugüne Körfez'de, bölgede çok şeyler değişti. Dolayısıyla yeni adımlar, yeni haberler bekleyebiliriz.
Peki bunların Viyana'da işte 8. turu yapılan nükleer görüşmelerle de bağlantısı var mı? Orada da böyle çok ilerleme sanki varmış gibi bir tablo çiziliyor ama Amerikan yönetiminin açıklamalara bakınca pek de iyimser olmak için gerekçe bulmak zor. Yani bir şekilde ya da buralardan gerçekten yeni krizler patlayabilir. Hani en azından belli diyalogları geliştirelim tarzı bir yaklaşım mı yansıyor bu ilişki kurma biçiminden?
Aslında bu söylediğiniz şeyin elbette Viyana'da bir parçası olabilir. Oradaki müzakerelerin seyri de bir parçası olabilir. Ama asıl itibariyle Türkiye'de çok, işte dünyada çok ciddi anlamda dönüşümler var. Yani bir taraftan Çin faktörü artık kendini ciddi anlamda hissettiriyor. Ve dolayısıyla Amerika'dan dolayı Çin'le yakın ilişkiye girmeyen ülkeler artık Çin'le de bir temas kurmanın hem siyasi hem bilhassa ekonomik ilişkileri geliştirme noktasında adımlar attığını görüyoruz. Diğer taraftan Asya bölgesinin yükselişine ve oradaki hareketliliğe görüyoruz. Ve buna ilaveten, bununla paralel olarak da Körfez'deki diplomatik hareketliliği gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında Amerika'daki yönetim değişikliği ve NATO'nun ve Avrupa'nın kendi içinde bulunduğu durum ve gelişmeler, bunların tamamı birbirini etkileyen, aslında tüm dünyada birbirini etkileyen ciddi, belki de bir 5-6 sene sonra daha net anlayacağımız veya anlamlandıracağımız olaylar cereyan ediyor. Viyana'ya dönecek olursak, Viyana'da tabii ki burada tıkanıklık şuydu. İki taraf ortaya koymuş olduğu gerekçelerin veya da taleplerin birbiriyle çatışması meselesi vardı. İran, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmadan çekildi. Ben de nükleer anlaşmaya uygun olarak uranyum zenginleştirme faaliyetlerimi ve diğer faaliyetlerimi artırdım diyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ön koşulsuz bir şekilde anlaşmaya geri dönerse ben de anlaşma çerçevesinde nükleer konuda gerekli adımları atarım diyor. Amerika Birleşik Devletleri ise yani İran hem anlaşmaya dönmesi hem anlaşma çerçevesinde yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise ilk adımın İran'dan gelmesini istiyor. Sen anlaşma çerçevesinde faaliyetlerini yeniden düzenle, ben de gerekeni yapacağım diyor. Dolayısıyla burada ciddi bir anlaşmazlık var idi ama önceki hafta Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi çok dikkat çekici bir açıklama yaptı ve dedi ki Rus Çin'le beraber İran'ı bazı taleplerinden vazgeçme noktasında ikna ettik ifadesini kullandı. Burada tabii ki hangi taleplerden vazgeçildiği, hangi konuda ikna ettiklerine dair detay vermedi. İran tarafından da buna dair bir açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama gelmedi. Bu şu anda bizler için bir belirsizlik oluşturuyor. Fakat ben günün sonunda Viyana'da nükleer anlaşmaya dönüleceği kanaatindeyim. Çünkü gelişen gelişmeler ve yaşanan hadiseler bunu açıkçası gösteriyor. Tabii bunun da İran'la Körfez ilişkilerine ve İran'la Körfez ülkelerinin bir masaya oturup bir takım şeyleri görüşmesine katkı sağlıyor.
Yansıyacak.
Zira Körfez Trump'ın ne zaman ki artık başkan olmayacağını anladı önceki yıl seçimden önce, hemen hızlı bir şekilde Biden'a göre yeni bölgesel ve uluslararası politikalarını dizayn etmeye başladı. Dolayısıyla bunun da gördüğümüz kadarıyla hem Amerika'daki başkan seçiminin hem efendim söyleyeyim Viyana'daki gelişmelerin hem diğer gelişmelerin İran'la Körfez ülkeleri arasındaki iletişimin mi hızlandırdı ve daha müspet sonuçlar alınması noktasında da efendim katkı sağladığını söyleyebilirim.
Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu süreçteki konumunu değerlendirirsek ne söyleyebiliriz? Çünkü onlar da çok öne çıktılar son dönemde. Orta Doğu siyasetinde hatta belki Körfez siyasetinde Suudi Arabistan'dan daha sanki aktif bir aktörmüş gibi bir durum çıktı ortaya. Şimdi orada da tabii en son Abu Dhabi yakınlarında Husiler tabii Yemen savaşı burada yakıcı bir denklemin yakıcı bir unsuru desek yeridir. Hem ikili sorayım yani hem Yemen Savaşı'nın bu süreçte bitirilmesi olasılığı ortaya çıkar mı ve Birleşik Arap Emirlikleri faktörü çünkü hemen İran'ı işaret ediyorlar Husilerin herhangi bir hamlesinden sonra ve tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le çok önemli bir köprü haline geldiğini Arap alemin bağlamında teslim etmek lazım. Dolayısıyla Bayo faktörünü nasıl değerlendirdiğinizi sorayım.
Birincisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Suudi Arabistan'ın da önüne geçecek şekilde bölge meselelerinde aktif olmasının iki nedeni var. Bunlardan bir tanesi eğer biz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tasnif edecek olursak Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise İngiltere'ye daha yakın olduğu hususu üzerinden bu konuyu değerlendirmemiz lazım. Bu ayrı bir başlık. İkinci başlık ise dolayısıyla yani şunu demek istiyorum. Burada Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi arasında yaşanan bölgesel aktör olma krizi veya rekabeti aslında Amerika Birleşik Devletleri rekabeti olarak da okunması bence gerçekçidir. İkinci bir neden ise elbette bunun bir yansıması olarak görünür bir şekilde Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri bölgede ağabey rolü kapmak için bir rekabet içerisinde. Uzun zamandır bölgenin ağabey olarak kabul edilen ve bölgeyi domine eden ülkesi Suudi Arabistan idi. Ama Birleşik Arap Emirlikleri artık ortaya çıkma noktasında bir karar verdi ve bu konuda beraber girişmiş oldukları 2015'in başında Yemen Savaşı'nda farklı bir projeksiyon ortaya koydu ve birleşik bir Yemen'in bütün bir Yemen'in kontrolünü sağlamak veyahut da orada etkin olmayı savunurken Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri ise bölünmüş bir Yemen politikasını yürütmeye başladı ve bu koalisyon içerisinde de bir takım çatlaklar oluşturdu ve Bin Zayed ile Bin Selman arasındaki çok dostane olarak görülen, abi kardeş olarak kabul edilen bu ilişki zedelendi ve daha yakın bir zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nda hazırlanmış ve Muhammed Bin Selman'ın yetersiz olduğunu ve küresel siyaseti anlamakta zorlandığını dile getiren, ifade eden bir rapor sızdı. Dolayısıyla burada ana rekabet noktası bölgenin belirleyici gücü olma noktasında bir rekabet var. Bunun en net örneğinde dediğim gibi Yemen üzerinden görüyoruz. Ve buna karşılık da Muhammed Bin Selman'ın bir adımı oldu. Küresel şirketlerin bölgesel ofisleri Dubai'de biliyorsunuz Abu Dhabi ve Dubai'de bulunuyor. Bunları Riyad'a taşıma noktasında çok ciddi hamleler yaptı. Elbette Birleşik Arap Emirlikleri de bu hamlelere karşı sessiz kalmadı. O da tavrını ortaya koydu ve nispeten petrol üzerinden bir kriz yaşandı. Ve OPEC'te de fikir ayrılığı yaşadı bunlar. Bu kavga OPEC'teki toplantılara da yansıdı. Dolayısıyla aslında çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. 2015'te Yemen'e karşı beraber hareket eden Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, yine 2017'de Katar'a karşı beraber hareket eden, yine 2013'ten sonra Türkiye'ye karşı beraber cephe alan Körfez'in iki önemli ülkesi, şimdi tüm kavga ettiği ülkelerle barışırken kendileri arasında bir rekabet içerisine girdiler.
Evet, çok dikkat çekici.
Evet, bu açıdan fevkalade önemli ve ben Körfez ülkeleri Asya ile irtibat kurarken, Çin ile irtibat kurarken, hatta Afganistan Taliban yönetimiyle irtibat kurarken, Türkiye ile ilişkilerini tamir ederken, Afrika'da da benzer hareketler içerisinde olmuş olmalarına rağmen kendi aralarındaki bu fikir ayrılığının kısa zamanda nihayete ereceği kanaatinde değilim.
Evet. Hemen buradan Türkiye'ye gelelim. Bir 3-4 dakikam kaldı çünkü onu da sormak istiyorum. Çünkü hakikaten en son Abu Dhabi saldırısında onu da aktaralım. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Husilerin yaptığı söyleniyor. Akaryakıt yüklü 3 tankere İHA, evet, kendileri üstlendi. İHA'lı saldırı oldu. 3 ölü, 6 yaralı. Çok da öfkelendi Birleşik Arap Emirlikleri. Sanayi bölgesinde meydana gelmiş bir saldırı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran'la bağlantılı görüyor bunu. Herkes kınadı genel olarak. Özellikle Türkiye'de tabii arka arkaya hem Dışişleri Bakanlığı hem Meclis Başkanı Burhan Şentop hem Çavuşoğlu özel olarak taziye telefonunu da açtı. Böyle şimdi Türkiye'nin tabii özellikle ekonomik kriz bağlantılı yüzünü Körfez'e döndüğü değerlendirmeleri yapılıyordu. Maalesef Körfez tarafından kelepir Türkiye söylemleri çok rahatsız edici elbette ama Cumhurbaşkanı Bae ile bir düğmeye bastı. Şimdi Suudi Arabistan'la özellikle Kaşıkçı meselesini çok da açmadan yeniden bir ilişkileri normalleştirmeden bahsediliyor Şubat ziyaretinde. Türkiye'nin hem Bae hem böyle kendi aralarında da bir anlaşmazlığa düşmüş Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hattı düşünülürse yeniden bu ilişkileri tazeleme için şansını arttırıcı bir şey mi bu yaptığınız değerlendirme? Ne dersiniz?
Birincisi elbette Ensarullah, Husiler olarak Türkiye'de ifade edilen Ensarullah hareketi veya da Sana yönetimi de diyebiliriz buna. Daha evvelden de Abu Dhabi'ye benzer saldırılar yaptı. Havaalanını hedef aldı. Fakat efendim söyleyeyim, şimdiki ise daha kapsamlı bir saldırı olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'nin daha evvelki saldırılara karşı bu kadar net bir tavır almadığını söyleyebilirim. Efendim, şimdi ise ilişkilerin gelişme aşamasında olduğundan dolayı net bir tavır aldı. Bu da Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile düzelen ilişkilerine hassasiyetini ve verdiği önemi gösteriyor. Diğer taraftan Yemen özelinde şunu söyleyeyim. Bakınız, Yemen krizi epeyce uzadı ve efendim söyleyeyim, uzun zamandır da daha evvelden yapılan müzakereler sekteye uğrayınca uzun zamandır da bir müzakere masası kurulamadı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Yemen sahasında yine aktif olarak efendim söyleyeyim vekalet kendine vekil milis güçleri yönlendirmesi noktasında bu saldırı gerçekleştirmişti ve bazı adalara da adeta üsler kuruyor ve oraları insansızlaştırıyor. Fakat ben bu gerginliği, Yemen Birleşik Arap Emirlikleri gerginliğini kontrollü bir gerginlik olarak düşünüyorum. Ben bu gerginliğin çünkü normal zamanda bir müzakere masasını kurmanız çok mümkün olmayabilir ama gerginlik ve kriz tırmandığı müddetçe bu böyle devam etmeyecek deyip tarafları bir masa etrafında toplama imkanınız var. Ben bu son saldırılar sonrası tırmanan bu gerginliğin bir müzakere masasının kurulmasına vesile olacağını düşünüyorum.
Evet. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bağlamında vaktim doldu, o yüzden daha açamıyorum ama herhalde Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine yakın daha da detaylı değerlendirmek mümkün olur. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
Evet, Ramazan Bursa ile konuştuk. Gelişmeleri biraz Orta Doğu Körfez hattının hareketlenmesini, bu yılın ilk Orta Doğu üzerine programı oldu bu. Hindi Zahra'dan The Blues'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Breathe.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.